Ebu Bekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri başlıyor.
Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Ebu Bekir Sifil hocamızla beraber Şia'nın imamlar tek tek ele alıyor. Arka planlarını değerlendirmeye çalışıyoruz. En son İmam Cafer Sadık ve etrafındaki politbürodan bahsetmiştik. İmam Cafer Sadık Hazretlerinin nasıl yanlış çarpıtıldığını, ona aslında kendinde olmayan bazı işte cifir ilmi gibi, efendim seccadiye gibi bazı egzoterik konuları ona bağladıklarını etrafındaki politbüronun ve İmam Cafer Sadık rahmetullahi aleyhin nüfuzundan faydalanmaya çalıştıklarını ele almış ve değerlendirmeler yapmıştık. Şimdi 7. imam olan İmam Musa Kazım rahmetullahi aleyhe geldik ve onun döneminde neler yaşanmış? Özellikle İmam Cafer Sadık döneminde Hişamlardan bahsetmiştik. Yani Hişamlar ve İmam Cafer Sadık'ın bazı talebelerinin İmam Musa Kazım'a kadar uzandığını, onun döneminde yaşadıklarını söylemiştik. İnşallah hocam buyurun İmam Musa Kazım dönemini bir ele almaya çalışalım inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatü vesselamu ala seyyidina Resulillah. Evet, İmam Cafer-i Sadık rahimehullah vefat ettiğinde geriye birçok evlat, erkek evlat bıraktı.
Evet.
Bunların en büyüğü Abdullah el-Eftah diye bilinen, evet. Bazı kaynaklar zannediyorum bir düz tabanlık varmış onda. Onun için lakap olarak el-Eftah demişler. Evet. En büyük oğlu Abdullah el-Eftah. Ondan sonra İsmail.
İsmail, evet.
Ondan sonra Musa Kazım.
Musa Kazım üçüncü oğlu.
Evet, evet. Bir kısım kaynaklar, Şii kaynaklardan bahsediyoruz tabii. İmam Cafer-i Sadık vefat ettikten sonra imametin oğlu İsmail'e geçtiğini söylerler. İsmailiye mezhebi buradan çıkmıştır. Halen bugüne kadar varlığını devam ettiren meşhur.
Tabii gizemli bir mezhep.
Evet, evet, İsmailiye mezhebi.
Hala gizemliliğini koruyor yani.
Hala koruyor. Emperyalistlerle ilişkileri var, şu var,
yanlış
bu var.
Yanlış anlamıyorsam herhalde biz onlarla ilgili bilgiyi sadece bir itiraftan biliyoruz. Yani birisi dönüş yapıyor. Yani biz pek de bilgi yok yani İsmail'le ilgili fazla.
İsmailiye'nin batini görüşlerinden haberdarız. Batini bir mezheptir. Genel olarak Şia içerisinde bir batini kol vardır. Evet. Bu batini kol kimi zaman Fatımiler şeklinde bir devlet olarak ortaya çıkar. Kimi zaman Karmatilik şeklinde bir tetiş ve terör hareketi olarak ortaya çıkar. Kimi zaman da İsmaililik gibi, Nusayrilik gibi, Dürzilik gibi bir takım farklı batini isimler altında kendini gösterir. Bunların tamamı batinidir. Bunların görüşleri nedir? Hangi konuda ne düşünürler? İslam uleması, Allah onlara rahmet eylesin, ehl-i sünnet alimleri batıniyenin gerek tarih içerisinde ortaya koyduğu toplumsal ve siyasi anarşi hadiselerini, evet, gerek itikadi görüşlerini çok detaylı biçimde bize nakletmiştir. Yani biz burada bu mezhebin görüşlerini böyle akademik bir anlamda, evet, akademik bir üslup içinde ifade ediyoruz ama bunların toplumla münasebetlerine baktığımızda, İslam dünyasına, ümmete neye mal olduklarına baktığımızda son derece tehlikeli hareketler bunlar. Yani karmatilik dediğimiz hareket mesela, evet, İslam dünyasında o kadar yaygınlaşmış ve etkili olmuş ki Abbasiler döneminde Mekke'yi, Medine'yi işgal etmişler. Kabe-i Muazzama'dan Hacerül Esved'i sökmüşler, götürmüş kendi başkentlerinde. Bundan sonra hac burada yapılacak diye orada bir bina yapmışlar Kabe'ye şey olarak, nazire olarak.
Batini yorumlardan geliyor.
Tabii tabii tabii. Hacerül Esved'i söküp götürüp 14 seneye yakın Hacerül Esved orada kalmış.
Allah Allah.
Düşünebiliyor musun?
Enteresan gerçekten.
Ya bu ya, ümmetin tarihinde bu Şiilik kadar zararlı, tehlikeli, sinsi başka bir hareket yoktur. Çok farklı yerlerde çok farklı isim ve görüntü altında ortaya çıkarlar. Çok farklı sinsi metotları vardır. Şiiliği böyle biraz detaylı anlatmamızın bir sebebi bu. Milletimiz tanımıyor bunları.
Hocam bir de arka planını hep gizledikleri için ikili bir gündemleri var.
Takiye diye bir itikatları var.
Tabii. Evet. Yani hocam sadece şiilik değil yani. Eğer bir görüş, bir hareket kendi görüşlerini gizliyorsa, şeffaf olmuyorsa, yani korkacak bir şey yok yani. Kur'an belli, sünnet belli, görüşleriniz terse görüşlerinizi düzeltirsiniz sonuçta. Elbette. Ama siz görüşlerinizi kaçırıyorsanız, efkar umumiyeden, kamuoyundan kaçırıyorsanız, orada bir gizemlilik, bir batınilik, bir başka bir niyet algılamamız lazım.
Günümüzde tabii ki de gizli öyle bir gündem. Evet.
Gizli bir gündem varsa yani o İslam'ın en temeli, baştan beri söylüyoruz, sadakat. Sadakati çektiğiniz zaman İslam kalmaz zaten. Evet. Yani. En temel ahlaki değer sadakattir. Neysen o hatalarla yüzleşmek gerekiyor yani. Demek ki İsmaililiği de buraya nispet ediyorlar yani.
İmam Cafer'in
ikinci oğlu, İmam Cafer rahmetullahi aleyh'in ikinci oğlu İsmail.
Evet. Şimdi aslında en büyük evlat Abdullah el-Eftah'tır.
Evet.
İmam Cafer'in hayattayken kendisinden sonra kimin imam olacağı şeklindeki sorulara, arayışlara Abdullah el-Eftah'ı işaret ettiğine dair bizzat imami kaynaklarda kayıtlar var.
Birinci büyük oğlu yani. Evet. Ebu Abdullah diye nispet ediliyor.
Evet. Abdullah'ın babası Abdullah el-Eftah onun büyük oğlu. Fakat imamiye itikadi sürecinde önemli bir kırılma yaşanıyor burada. Abdullah el-Eftah İmam Cafer hayattayken vefat ediyor.
Allah rahmet eylesin. Evet hocam.
Amin. Ama İmam Cafer onu kendisinden sonra imam diye işaret etmişti.
Evet.
İmamlar da yanılmazlar.
Ne oldu şimdi?
Ne oldu şimdi? Bunu burada nasıl izah
başka
edeceğiz?
Başka bir şey daha ortaya çıkıyor. Evet hocam.
İşte burada Şia'nın, İmamiye Şia'sının vakadan hareketle tabiri caizse itikat oluşturduğuna dair çok çarpıcı bir kırılma noktasıdır burası. İşte burada beda görüşü ortaya çıkıyor.
Beda.
Evet, ilk defa beda görüşü bu aşamada ortaya çıkıyor. İmamlar yanılmazdır, bütün bilgileri vahye dayalıdır. Evet. Onlar yani İmam Cafer kendisinden sonra oğlu Abdullah'ın imam olacağını söylediyse bunu kendi kafasından söylemedi. Bunu vahiy aldığı için vahye dayanarak söyledi diyorlar. Vahiy de yanılmayacağına göre nasıl izah edeceğiz bunu?
Yeni bir kavram üretiyorlar.
Evet. İşte burada beda kavramı gündeme geliyor. Beda Cenab-ı Hakk'ın haşa ve kella bilgisinin değişmesidir. Yani Cenab-ı Hak bir şeyi olduğu hal üzere bilir. Fakat o zaman içerisinde değişecektir, dönüşecektir. O değişecek, dönüşecek durumunu bilmez. Değişip dönüştükten sonra, oluştuktan sonra o halini bilir.
Yani son derler. Halini bilir.
Evet. Yani geleceğini bilmez,
evet.
Halini bilir. O anki durumunu bilir.
Yani kendi görüşlerini tevsik etmek için Allah'a haşa
böyle bir nakisa tabii. Bu bir nakisadır. Tabii. Haşa ve kella Cenab-ı Hak bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Cenab-ı Hakk'a böyle bir cehalet isnat edilmesi küfürdür. Allah korusun.
Haşa.
İmam Gazali merhum İslam filozofları dediğimiz felsefeyi İslam'ı üç noktada tekfir etmiş malum. Küfre düştüklerini söylemiş. Bunlardan birincisi budur. Allah cüz'iyatı bilmez demişler. İşte cüz'iyat dediğimiz budur.
Evet. Yani bir, detayı bilmez.
Detayı bilmez. Bu üç noktadan birisi budur. Dolayısıyla bu beda görüşü de Cenab-ı Hakk'a cehalet haşa isnat edildiği için bu da küfürdür. Allah korusun.
Yani imani bir hassasiyet programımızı da hocam bağdaştıralım.
Elbette.
Yani iman hassasiyeti. İmanımıza en büyük hücum oradan geliyor demek. Yani tabii. Orada bir kapı açmamak gerekiyor. Cenab-ı
Hakk'ın bu
temel şeyler var yani. Allah'ın ilmi temel.
Evet.
Evet hocam.
Bu iddia bugün de bazı çevreler tarafından dile getirildi malumunuzdur.
Evet.
Cenab-ı Hak insanın irade fiillerini bilmez, bu anlamda geleceği bilmez diyenler oldu.
Evet.
Bu küfürdür. Yani
kimin evleneceğini bilmez filan gibi.
Evet, evet,
yani
evet,
böyle saçma
evet,
sapan. Evet, evet. Yani Cenab-ı Hak kimin evleneceğini bilmez gibi oraya varan.
Evet.
Allah korusun cümlemizi hocam.
Hakikaten. Amin, amin. Evet işte Abdullah el-Eftah imam olacakken İmam Cafer'in hayatında vefat ettiği için burada İmam Cafer beda doğrultusunda yeni imamın kim olacağını tayin etti. O imam Musa Kazım'dır. Fakat bu kadar net değil aslında.
Evet.
Şöyle ki, İmam Cafer'den sonra kimin imam olacağı konusunda bir arayış var. Gene bu politbüro etrafında bir arayış var. Bu arayış oğlu İsmail'in imam olacağı olması gerektiği şeklinde bir kanaatin oluşmasına yol açıyor.
Evet.
Sonra toplanıyorlar, gidiyorlar oraya ve ona bir takım sorular soruyorlar.
Yine Medine'de devam ediyor.
Medine'de yani bu Musa devam. Kazım, tabii. Hepsi Medine'de.
Medine'de evet. Oluyor yani evet. Yani bir mekanla da bağ kuralım diye hocam.
Evet.
Hatırlatıyoruz.
Evet, Medine'de oluyor.
Medine'de devam ediyor, evet.
Ona bir takım sorular soruyorlar. Fakat umdukları cevabı alamıyorlar.
Evet.
Yani bu sordukları fıkhi sorulardır.
Evet.
O fıkhi sorulara yanlış cevaplar alıyorlar, tatmin olmuyorlar.
Evet.
Ondan sonra işte bu bir evvelki programda adını andığımız Hişam bin Hakem, Hişam bin Salim, Zürare bin Ayen gibi politbüro çıkıyorlar dışarıya, ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette, şoka girmiş vaziyette. Yani bu mudur imam? İmamların bilgisi vahye dayalıdır diye biz evet. öyle biliyorduk, bu öyle mi? Söylüyorduk evet. ama bu adam bilmiyor.
Evet.
Dolayısıyla ne yapacağız diye Medine sokaklarında böyle şoka girmiş vaziyette ne yapacaklarını bilmez halde dolaşırken bir ihtiyara rastlıyorlar. Bu Şii kaynakların anlatımıdır.
Evet.
Bir ihtiyara rastlıyorlar. İhtiyar onlara diyor ki nedir bu haliniz? Diyorlar ki böyle böyle oldu. İmam kimdir? Biz şaşırdık kaldık. Zamanın imamdan hali olması caiz değil ama bu adam imam olacak gibi değil. Biz şaşırdık yolumuzu. Gelin diyor ihtiyar. Alıyor bunları İmam Musa Kazım'a götürüyor. İşte diyor imam budur. Sorun cevaplarınızı alın. Onlar İmam Musa Kazım'a sorular soruyorlar. O da onlara istedikleri cevapları veriyor.
Tabii Şii kaynaklar.
Tabii Şii kaynaklar anlatımını söylüyoruz.
Evet.
Ve ondan sonra İmam Cafer'den sonra kimin imam olacağı böyle tespit ediliyor.
Evet.
Şimdi düşünebiliyor musunuz? İmamet teorisi tarih içerisinde oturana kadar nasıl süreçlerden geçmiş? 12 imam diye bir kalıp var. Şiilere sorarsanız bu başından beri belliydi. Hani en başta programda demiştik evet. Hazreti Fatıma validemizin elinde bir liste vardı.
Mushaf-ı Fatıma diye evet hocam.
Orada 12 imam vardı. Evet. Onların bütün encamı vardı filan. Aslında bunun ne kadar uydurma, asılsız, trajikomik bir şey olduğu burada ortaya çıkıyor.
Biraz böyle ışık tuttuğumuz zaman paramparça yani.
Evet, evet.
Hiç tutulacak bir yeri yok yani.
Yok, doğru söylediniz. Evet. Hiç tutulacak bir yeri yok. Ondan sonra İmam Musa Kazım'ın etrafında toplanıyor bu politbüro bu sefer.
Evet.
Şunu söyleyelim, bu imamlar mübarek insanlar. Gerçekten bizim sünni kaynaklarda bu imamlarla ilgili değerlendirmelere, ifadelere baktığımızda son derece saygılı ifadeler var.
Evet.
Yani Ehl-i Beyt ile Şia'yı hep başından beri söylüyoruz. Bir kez daha altını çizelim.
Size güzel bir isimli hocam politbüro ile
evet.
imamları ayırdık.
Yani. Ehl-i Beyt'i birbirinden ayıracağız.
Evet.
Ve bir şey daha söyleyelim. Bütün Ehl-i Beyt imamları Ehl-i Sünnet'tir.
Evet hocam bu cümle önemli bir cümle. Bütün Ehl-i Beyt imamları Ehl-i Sünnet'tir.
İstisnasız hepsi böyledir.
Bila istisna evet.
Evet. Yani hiçbir Ehl-i Beyt imamından sahih bir nakille bize sahabe-i kiramdan teberri ettiklerini, Ehl-i Sünnet itikadından teberri ettiklerini gösteren sahih bir tek nakil yoktur.
Çünkü bizim iki konuda değil mi hocam? Özellikle Şia'da iki tane hassas noktamız vardı. Bir masumiyet anlayışı.
Evet.
Bir de ashabla problem olmaları. Ortak
evet.
noktaları bu.
Evet.
Yani bu Ehl-i Beyt imamları zaten kendilerinin masum olmadıklarını söylüyorlar.
Evet.
Onda problem yok. İkinci olarak da ashabla problemleri yok.
Hiçbirisinin yok.
Yani sahih bir nakil yok bununla ilgili.
Hiçbir nakil
yok. Öyleyse şöyle diyoruz tekrar. Bütün Ehl-i Beyt imamları Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tir. Ehl-i Sünnet'tir. Evet hocam.
İmam Muhammed Bakır'ın annesi kimdir biliyor musunuz?
Evet hocam.
İmam Muhammed Bakır'ın annesi Hazreti Ebu Bekir'in torununun kızıdır.
Evet. Ebu Bekir'in torununun kızı.
Tabii.
Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin.
Evet. Torununun kızıdır.
Ya.
Şimdi annesi oraya dayanıyor. Daha evvel de gene söylemiştik. Hazreti Ali Efendimizin, Hazreti Fatıma Validemizin dışında pek çok eşi var. Onlardan olan çocukları var. O çocukların birinin adı Ebu Bekir'dir künyesi. Allah birinin Allah. Adı Ömer'dir. Birinin adı Osman. Evet böyle. Şii kaynaklarda da bunları görürsünüz.
Hocam ben şunu merak ediyorum. Yani bu kadar yani Resulullah Efendimizin etrafında bir muhabbet düğümü oluşmuş.
Evet.
Aileler birbirine kız almış vermiş. Bu kadar sıkı olmasına rağmen fitne sokmuşlar da Ya böyle olmasaydı hocam yani. Evet, evet. Gerçekten çok uğraşılmış
işte bu,
yani.
Bu işte bu politbüronun ne kadar istikrarlı, ne kadar düzenli, programlı, azimli çalıştığını gösteriyor.
Evet.
Sahabe ile Ehl-i Beyt'in arasını öyle bir ayırmışlar ki insanların zihninde sahabe ayrı bir vadide, Ehl-i Beyt ayrı bir vadide gibi. Hatta bu sünni kesimlerde de böyle anlaşılır.
Yani paralel bir yapı gibi hocam.
Evet evet biraz, eyvallah.
Sanki çok kullanılıyor günümüzde ama evet, ama evet, tam oturuyor evet, yani şimdi.
Doğru.
Sanki geliyor ayrıca bir paralel bir yapı var.
Evet.
Bu laftan kimse bir şey anlaşılmasın yani hakikaten.
Öyle, evet,
o dönemde
öyle.
Sanki Ehl-i Beyt paralel bir şekilde evet, ashabı atlamış, bypass etmiş.
Evet.
Direkt peygamberimize bağlı. Sanki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabla yaşamamış gibi bir kafamızı evet, da böyle bir şey oluşturuyor.
Evet,
oluşturuyor
evet, evet. Eyvallah. Evet, dolayısıyla İmam Cafer'den sonra kimin imam olacağı konusundaki arayışlar bu kim olduğu belli olmayan kimliği meçhul Şeyh-i Fani'nin delaletiyle
evet,
İmam Musa Kazım etrafında karar kılınmasıyla sona eriyor. İmam Musa Kazım bir evvelki programda da söyledik. Abbasi iktidarı tarafından gözetlenen, tarasut altında bulundurulan, hatta bir dönem yakalanıp hapsedilen bir imam.
Evet.
Çünkü Ehl-i Beyt'in diğer kollarının ayaklanmaları, iktidar mücadeleleri devam ediyor. İmam Musa Kazım'ın da bunlarla alakalı olabileceği şeklinde bir vehim ya da bir duyum.
Yani muhtemel potansiyel bir...
Evet, söz konusu olduğu için ondan sonra İmam Musa Kazım'ı tutuklayıp hapse atıyorlar.
Evet.
İmam Musa Kazım'dan sonrası çok enteresandır. İmamiyenin bu 12 imam teorisinin tarih içerisinde nasıl şekillendiği konusunda araştırma yapanlar için İmam Musa Kazım'dan sonra imamete gelen İmam Ali Rıza.
Evet.
İmam Ali Rıza'nın imamete geliş süreci, iktidarla münasebetleri vesaire son evet, derece önemlidir.
Hocam şimdi vaktimiz birinci bölüm inşallah yaklaşıyor.
Evet.
Toparlayalım hocam, 2 dakikamız var.
Şöyle yani söyleyelim.
Şöyle bir şey toparlamış olalım. İmam Kazım döneminde...
İmam Musa Kazım'ın da kendi yaşadığı dönemde bu politbürodan teberri ettiğine dair gene bizzat Şii kaynaklardan tespit edebildiğimiz son derece önemli anekdotlar var. Yani
orada yakınmaları var öyle mi İmam Musa Kazım?
Şöyle, İmam Musa Kazım diyor ki mesela iktidarla münasebetleri hı, bağlamında tıpkı Ehl-i Sünnet'te olduğu gibi efdal dururken meftulün imameti caizdir diyor mesela.
Evet yani.
İşte diyelim ki Şia nezdinde Hazreti Ali efdaldir, Hazreti Ebu Bekir meftuldür. Yani evet, ondan daha az faziletlidir.
Evet.
Evet. Ama İmam Musa Kazım diyor ki böyle bir imamet caizdir.
Evet.
Bu hiçbir Şii itikadında kaynağında.
Bu işin bel kemiği tabii değil mi?
Tabii ki elbette. Evet. Biz yani bunu Ehl-i Sünnet olarak Hazreti Ali daha faziletliydi bağlamında söylemiyoruz. Ama İmamet ya da hilafet konusunda genel bir ilke olarak söylüyoruz bunu. Herhangi bir zamanda iki insan bulunsa, biri efdal olsa, biri meftul olsa, yani daha az faziletli olsa, daha az faziletlinin imameti de caizdir diyoruz. Bu herhangi bir zaman için böyledir. Aynen İmam Musa Kazım da bunu tekrar ediyor.
Ehl-i Sünnet'in görüşüyle İmam Musa Kazım evet, en önemli görüşü de bu demek ki. Yani
evet,
efdal,
evet,
efdal mecburiyeti yok.
Evet,
İmamlıkta eftaliyet mecburiyeti yoktur.
Evet.
Meftul olan da imam olabilir.
Olabilir. Evet.
Dolayısıyla İmam Ebu Bekir Efendimizle ilgili ithamları ne yapmış oluyor? Set çekmiş oluyor. Evet.
Evet. Vaktimiz herhalde
vaktimiz
bitti.
Vaktimiz bitti hocam. İnşallah ikinci bölüme geçeceğiz. Tamam. Kıymetli dinleyenlerimiz ikinci bölümde İmam Ali Rıza'nın
evet,
dönemi İmam Rahmetullah Aleyh dönemiyle devam edeceğiz inşallah. Selamun aleyküm. Hayırlı günler sevgili dinleyiciler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Bekir Sipil hocamızla beraber iman hassasiyeti programına özellikle Şia'da Musa Kazım dönemini gördük. Şimdi de İmam Ali Rıza dönemi evet, ve devamında ne gibi fikirler döndü, neler oldu? İmamlarla en son şu cümleyi kurmuştuk. Bütün Ehl-i Beyt imamları Ehl-i Sünnet'tir.
Evet.
Ve mutlaka Ehl-i Beyt imamlarıyla Şiiliği ayırmamız lazım. Yani Şia politbüro görüşlerini ayırmamız lazım. Çünkü Ehl-i Beyt imamlarının kesinlikle sahabeyle bir alıp veremediği, sahabeyle bir derdi ve problemi yoktur. Dolayısıyla sahabeyle derdi olanlarla da alakaları olmaması gerekir diye bir evet, cümle kurmuştuk hocam. Buyurun hocam, İmam Ali Rıza dönemine geldik.
Evet.
Sekizinci imam mı oluyor?
Evet. Yani? İmam Ali Rıza imamete böyle sorunsuz, pürüzsüz bir şekilde onun imameti tescil edilmiş değil.
Evet.
Daha evvel de söylemiştik. Mutlaka imam kabul edilen her Ehl-i Beyt ulusu vefat ettikten sonra Şia arasında bir bölünme yaşanıyor.
Evet.
Bu bölünme İmam Cafer-i Sadık'ın vefatında yaşandı hatırlarsanız.
Evet, büyük oğluna
Abdullah el-Eftah, İsmailiye ve İmam Musa
Kazım.
Hatta bir grup da İmam Cafer'in ölmediğini, geri geleceğini söylüyor. Böyle bir grup daha var. Aynı şey İmam Musa Kazım'ın vefatında da görülüyor. Bir kısım insanlar İmam Musa Kazım ölmedi diyor, geri gelecek. Her Ehl-i Beyt imamının, yani bu 12 imam silsilesi içinde kabul edilen her bir imamın vefatında bunu söyleyen bir grup ortaya çıkmış.
Yani mutlaka
ölmedi, geri gelecek.
Nakarat gibi tekrar edilen bir
evet.
cümle.
İşte bu Şiilik içindeki Abdullah bin Sebe etkisinin ne kadar baskın olduğunu gösteren bir şeydir.
Evet,
çünkü recat dediğimiz şey, geri gelecek kişi görüşü, inancı Abdullah bin Sebe tarafından ilk defa.
Yani Hazreti Ali Efendimiz zamanından beri evet. her imam döneminde recat fikri, yani imam ölmedi geri gelecek fikri
evet.
bir nakarat şeklinde her imam döneminde yeniden söylene gelmiş.
Evet.
Ve geliyoruz İmam Ali Rıza rahmetullahi aleyh, o dönemde de
İmam Musa Kazım döneminde de bu oldu.
İmam Musa Kazım aynı şeydir.
Evet, evet. Hapiste vefat etti. 5 sene tutuklu kaldı ve hapiste vefat etti rahimehullah. Ondan sonra kimin imamet te geleceği, kimin imam olduğu konusunda 3-4 görüş halinde Şia bölündü. Bunlardan birisi imam ölmedi geri gelecek diyenler.
Bir, evet.
Birisi İmam Cafer'in en büyük oğlu Abdullah el-Eftah'ın bir oğlu olduğunu, imametin onda olduğunu söyleyenler.
Evet. Bir grup İsmail.
O İsmailiye devam ediyor zaten. Tamam. O İsmailiye devam ediyor.
O ölmedi devam oradan.
O onlar devam ediyorlar. Evet. Bu İmam Musa Kazım'dan sonra ortaya çıkan
bir daha
bunlar. Yani. Evet,
tamam.
Evet.
İki tane o zaman ölmedi diye grup var.
Her
yani.
Bir imam için bu.
Evet.
Yani Hazreti Ali ölmedi, Hazreti Hüseyin ölmedi, Ali Zeynel Abidin ölmedi, Muhammed Bakır ölmedi, Cafer-i Sadık. Her bir imam arkasından vefatıyla evet. birlikte böyle bir ölmedi geri gelecek diyenler fırkası ortaya çıkıyor. Efendim, bir başka grup İmam Musa Kazım'dan sonra imametin bittiğini söylüyor.
Yani yedinci imamla bitmiştir.
Evet, imamet burada bitmiştir diyorlar. Evet. Bunu İmam Cafer'in vefatıyla söyleyenler de oldu. Hemen oraya bir atıf daha yapalım.
Evet, altıncı imamla bitmiştir
evet,
diyenler
bitmiştir
var.
Evet, bitmiştir diyenler var. Devam ettirenler var. Bu devam ettirenler Musa Kazım'a geldiğinde onun vefatıyla imamet bitmiştir diyorlar.
Evet.
Bir başka grupta oğlu İmam Ali Rıza'da imamet devam ediyor evet. demişler. Oğlu İmam Ali Rıza gerçekten de diyaneti, takvası, ilmi son derece müsellem olan bir imam, bir Ehl-i Beyt büyüğü. Dolayısıyla gene o ayrımı yapalım. Ehl-i Beyt'in kendisiyle Ehl-i Beyt etrafında oluşturulan efsaneler yumağını birbirinden ayırmamız
evet,
lazım.
Güzel bir ifade oluyor. Efsaneler yumağı hakikaten.
Evet. İmam Ali Rıza'yı diğer imamlardan ayıran önemli bir hususiyet var. Diğer imamlar, babası da dahil olmak üzere Abbasi ve Emevi halifeleriyle aslında adı konmamış bir sürtüşme, bir zıtlaşma
bir
içindeler. Evet, bir mesafeli durum var. Fakat ilk defa Ehl-i Beyt soyundan gelen bir imam, bir halife, mevcut bir halife tarafından benimseniyor, kabul ediliyor. Hatta kız kardeşini halife Me'mun, İmam Ali Rıza ile evlendiriyor ve kendisinden sonra veliaht olarak İmam Ali Rıza'yı tayin ediyor.
Bu enteresan bir
evet.
anekdot hocam.
Evet. evet. Dolayısıyla hemen burada şu tespiti yapalım.
Evet hocam.
Özellikle günümüzde Caferiler ve Şia tarafından Şiilik hilafet karşıtlığı muhalif duruş olarak hep lanse edilir. Hep bir direnişin sembolü olarak evet. anlatılır. Oysa Hazreti Hüseyin Efendimiz dışında hiçbir 12 imam silsilesi içinde hiçbir imamın böyle bir direnişi, mukavemeti, karşı koyuşu falan söz konusu olmamıştır. Asla ve kat'a.
Bir önderlikleri yok yani bu noktada.
Asla, asla. Yani net yani bu. Siyasi iktidarla sürtüşme, ona muhalefet, ona karşı böyle bir şey yok. Evet. Hatta tam aksine işte İmam Ali Rıza'da tam bir kırılma yaşanıyor ve iktidara veliaht oluyor İmam Ali Rıza.
Yani sanki hocam yeni bir Şiiliği direnişle özdeştirerek yeniden Şiiliği kullanmak gibi bir...
Bu bir propagandadır. Propaganda tabii, yani. Tabii ki elbette.
Halbuki
elbette.
İncelediğimiz zaman Hazreti Hüseyin Efendimiz'den başka ondan sonra yok.
Yok. Hiçbir direniş.
İttifak da var. Evet. İmam Ali Rıza. Tabii. Halife Memun'la bir birliktelik evet. var. Evet. Kız alıp verme var.
Evet. Halife Memun'un kız kardeşi İmam Ali Rıza'nın eşidir.
Kayınenişte.
Evet ve Halife Memun İmam Ali Rıza'yı daha henüz hayattayken benden sonra halife odur diye veliaht tayin etmiş. Şimdi burada enteresan bir şey var. Eğer İmam Ali Rıza yaşasaydı Memun'dan sonra Abbasi halifesi olacaktı.
Evet. O da...
Fakat Memun'dan önce vefat etti İmam Anladım, Ali Rıza.
Evet, amin.
Ve arkasından bu Halife Memun Mutezile görüşlerine kaydı. İnşallah Mutezile'yi görürken bunu detaylandıracağız ve İslam dünyasında tabiri caizse tam bir 28 Şubat terörü estirdi Memun. Yani 15 sene süren bir şey vardır İslam tarihinde. Mihne dönemi denir buna. Yani imtihan dönemi ya da işte sıkıntı bela dönemi 15 sene devam etmiştir. Bu 15 sene içerisinde Mutezile Abbasi devletinin resmi mezhebi olmuştur ve ehli sünnet ulema son derece korkunç eziyetlere, sürgünlere, işkencelere, hapislere vesairelere maruz kalmıştır. İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullah bu süreçten, bu zulüm döneminden payını alanların başında gelir.
Evet, bir dönemde değil mi?
Tabii hapsedilmiş, işkence edilmiş, her gün zindandan çıkarılır, düzenli olarak bir kırbaç seansından geçirilir, tekrar hapsedilirmiş. Sebep de Kur'an mahluk değildir demiş.
Yani.
Mutezile'nin resmi görüşüdür. Kur'an mahluktur. Detayını Mutezile'yi görürken anlatacağız inşallah. Böyle bir mesele yüzünden İmam Ahmet bin Hanbel zindanda kalmış, kırbaç yemiş, işkence görmüş vesaire.
Yani tabi bu arada merkez Bağdat oluyor değil mi hocam?
Bağdat. Tabii ki. Evet. Başkent Bağdat. Evet. İmam Ali Rıza Halife Memun hayattayken halife olmadan olamadan vefat etmiş.
Evet.
Efendim, onun vefatıyla birlikte de gene bir fırkalaşma, bir ayrışma görüyoruz Şia içerisinde. Bir kısım insanlar, bir kısım Şiiler diyorlar ki hilafet burada bitti.
Evet.
Ali Rıza ile. Evet, Ali Rıza ile.
6'da bitti diyenler var. İmam Cafer Sadık. 7'de bitti diyenler var.
Evet.
İmam Musa Kazım.
Evet.
Şimdi Ali Rıza, İmam Ali Rıza döneminden evet. sonra da bitti diyenler var.
Bitti 8'de. Diyenler var. Evet. Bir kısmı ta geriye gidip İsmailiye'yi devam ettirme taraftarı böyle bir akım da ortaya çıkıyor. Bir kısmı da imametin İmam Ali Rıza'dan sonra oğlu Muhammed Taki ya da Cevat, Muhammed Cevat diye bilinen imama geçtiğini söylüyor. Fakat burada özellikle İmamiyye'nin imamet teorisi bakımından son derece büyük bir müşkil ortaya çıkıyor.
Hocam gerçekten sizin bu çok önemli bir şey. Yani imamet teorisi şu ana kadar hep böyle döküldü yani.
Döküldü evet. Burada bu daha büyük
cevaba, bir... Burada evet yeni bir şey daha var.
Yeni bir müşkil var, yeni bir açmaz var. O da şudur. İmam Ali Rıza vefat ettiğinde oğlu Muhammed Taki ya da Muhammed Cevat 5 yaşında veya 7 yaşında bir çocuktur.
Evet.
Şimdi imamiler böyle bir realiteyle karşılaşınca önce bir panikliyorlar tabii.
Evet.
Yani
ne henüz, yapacağız yani? Evet.
Henüz buluğ çağına ulaşmamış bir çocuk söz konusu. Evet. Bu çocuğun imameti söz konusu olur mu?
Evet.
Burada ayrışmalar yaşanıyor işte. Az önce ifade ettiğim gibi bir kısım imamiler diyorlar ki bu çocuk henüz reşit değil, mümeyyiz değil, buluğ çağına ulaşmadı. Böyle bir çocuğun imameti sahih değildir diyorlar.
Evet.
Bir kısmı da diyor ki hayır sahihtir. Bunu temellendirmek için gene pek çok rivayet üretiliyor. İmametle ilgili Şii kaynaklara baktığımızda gerçekten insanı güldürerek düşündüren şeylere rastlıyoruz.
Yani hemen bir sıkıştırırlar ama bir kavram uyduruyorlar değil mi hocam?
Evet
yani
ve rivayet uyduruyorlar.
Rivayet uyduruyorlar.
Rivayet uyduruyorlar. Bu uydurulan rivayetler içerisinde imamet silsilesinden gelen herkesin daha anasının karnındayken gerekli bilgilerle mücehhez kılındığına dair şeyler var, anlatımlar var.
Eceli Efendimiz Said mi Şakim olduğu verilirken
bilgi de verilmiş. Tabii yani o zaten kesbi değildir imam. İnşallah imamet inancını görürken göreceğiz. İmamların bilgisi kesbi değildir, vehbidir, vahye dayanır. Dolayısıyla diyorlar ki madem ki vehbidir imamın bilgisi, ilmi, o halde bunun buluğ çağına ulaşmasını beklemek doğru değil. Bir yaşındaki bir çocuğun, bir imamın daha doğrusu, bir yaşındaki bir imamın bilgisi 100 yaşına kadar yaşamış 100 tane adamın bilgisinden daha fazladır diyorlar.
Böyle bu inançlar yani. Evet hocam.
Vehbi olduğu için onlara vehbi, göre
doğru,
bu.
Doğru, kendi içinde evet. Öyle bir şey, mantık var. Evet.
Daha sonra pek çok şey de uyduruldu tabii bu çerçevede. İşte İmam Muhammed Taki'nin Ehl-i Beyt İmamiyye'nin ileri gelen alimleri tarafından bir mecliste imtihan edildiği, kendisine sorulan on binlerce soruya anında tak tak tak tak cevap verdiği şeklinde 5 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Böyle rivayetler, efsaneler uyduruluyor ve onun imameti de o şekilde tescillenmiş oluyor.
Yani 7 yaşlarında, 6-7 yaşlarında çocukken.
Evet.
9. imam olarak Muhammed Taki mi?
Muhammed Taki. Evet. Burada da daha enteresan bir şey var. Muhammed Taki'nin yaşı daha küçüktür. 2 veya 3 yaşında olduğunu naklediyor kaynaklar.
Yani 5-6 değil, daha 2-3
daha
yaşında.
Daha küçük, evet, daha küçük. Fakat tabi
sütten yeni kurtulmuş ve o dönem, evet hocam.
Evet, daha evvel Muhammed Taki hakkında uydurulmuş rivayetler ve oluşturulmuş bir teori mevcut olduğu için oğlu Ali en-Naki, evet. İmam Muhammed Taki'nin oğlu Ali en-Naki, onun yaşının daha küçük olması problemini aşmak daha kolay oldu imamiler için.
Evet.
Çünkü babası döneminde hazır gerekli teori, altyapı oluşturulmuştu. Evet, buna biz itikat mı diyelim, buna komedi mi diyelim, buna kurgu mu diyelim, buna tarihin ve hakikatin çarpıtılması mı diyelim? Bu noktalara kadar geldi iş. Yani 2 yaşındaki, 3 yaşındaki bir çocuk kendisine sorulan on binlerce meseleye anında cevaplar veriyor. Büyük yetişmiş insanların, pek çok alimin rahle-i tedrisinden geçmiş insanların bilemediği en çetrefil meseleler ona soruluyor. O meselelere cevap veriyor. Böylece imameti tasdik oluyor.
Ve o dönemde aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ortada. Kur'an-ı Kerim'i çoğaltma faaliyetleri devam ediyor. Bir taraftan hadis toplama faaliyetleri devam ediyor. Bir taraftan yaşayan, canlı İslam'ı yaşayan canlı alimler var. Yani her vilayette. Siz bahsetmiştiniz ya hocam geçmiş şeylerde. Fethedilen yeni beldeye bir alim tayin ediliyor.
Evet.
İşte Arapçayı güzel konuşan insanlar tayin ediliyor. Yeni insanlara ulaşıyor din. Yani canlı canlı bir tarafta alimler var. Bir tarafta Kur'an-ı Kerim ortada, hadisler toplanmış ama bir grup tutuyor bir efendim vehbi kesbi tartışmasında dini boğarak, yani komedi mi ya da orada bir yeni bir ideoloji oluşturmaya çaba sarf ediliyor. Yani
evet,
asıl bu mukayeseli düşündüğümüz zaman o hakikaten bir tabirinizle komedi gibi bir trajikomik bir durum ortaya çıkıyor.
Bunun ortaya çıkmasındaki en önemli sebep baktığımız zaman bunun dışarıya kapalı bir yapı olmasıdır.
En önemlisi, evet hocam.
En önemli sebep budur. Çünkü denetime, kontrole kapalı bir yapı.
Yani tabiri caizse merdiven altı bir.
Evet.
Merdiven altı bir anlayış yani.
Merdiven altı bir anlayış. Denetim yok, kontrol yok. Sadece bağlılık var, itaat var ve oluşturulmuş, daha evvelki dönemlerde oluşturulmuş efsaneler yumağına, rivayetler yumağına elsiz, ayaksız, sorgusuz, sualsiz teslimiyet var.
Yani delilsiz bir din anlayışı yani.
Aynen öyle.
Delil en önemli, en temel şey.
Evet.
Delilsiz bir din anlayışına saptığımız zaman aynı bugün de aynı hatalara düşme ihtimalimiz ümmetin çok yüksek yani. Yani merdiven altı bir anlayış, efkar umumiyeden kaçırılan görüşler, efendim delilsiz din anlayışları bugün de bizi aynı sapmalara götürebilir.
Evet.
Evet hocam.
Şimdi sorduğunuzda tabii bu pek çok Şii ile zaman zaman konuşmalarımız, tartışmalarımız oluyor. Bunları gündeme getirdiğimizde söyleyebildikleri tek bir şey var. O da bu işler mantıkla olmaz, akılla olmaz. Bu işler teslimiyet işidir, iman işidir.
Evet.
Oysa İslam en temel itikat umdesi olan nübüvvetten itibaren,
evet,
nübüvvetten başlayarak mutlak surette insan aklını ikna eden bir dindir. İnsanı ikna eden bir dindir.
Bu çok önemli hocam.
Yani kelam ulemasının, usulüddin ulemasının ayağını bastığı en temel zemin budur. Şimdi biz nübüvveti neyle temellendiriyoruz? Kelam kitaplarına baktığımızda, usulüddin akaid kitaplarına baktığımızda nübüvveti neyle temellendiriyoruz? Mucizeyle temellendiriyoruz.
Evet.
Mucize akli bir delildir.
Evet.
Yani hiç kimseye biz falan yerde bir peygamber kardeşim inanırsan inan, inanmazsan inanma demiyoruz.
Delillendiriyoruz.
Onu yani akli bir zeminde delillendiriyoruz, temellendiriyoruz.
Bunun mucizesi var mı yani? Bir
tabii.
Ayet
evet
var mı?
Bununla mucizesiz yani bir peygamber olmaz diyoruz bakın. Nübüvvetle mucize etle tırnak gibidir diyoruz.
Ya bu iş aklın işi değil demiyoruz yani.
Tabii ki, tabii ki yani. O çok yaygın söylenen bir şey vardır. Parantez içi bir izah yapalım. İslam akıl dini değil, nakil dinidir. Bu fıkhiyatta böyledir.
Bu başka bir şey yani. Bu düzen başka bir düzen.
Evet, hocam. Yani fıkhiyatta da sadece illete kapalı ibadetler alanında böyledir. Evet. Onun dışında mesela kıyasın yürüdüğü her yerde akıl vardır.
Tabii.
İlleti tespit ediyorsunuz akılla. Nassın, ayetin, hadisin, emrin, yasağın gerekçesini tespit ediyorsunuz. Akıl söz konusu.
Zaten akıl bali olmadan da mükellefiyet söz
evet,
konusu.
Men la akle lehu la dine le.
Bu kadar net yani.
Evet. Aklı olmayanın dini de yoktur. Dolayısıyla yani bunları gündeme getirdiğinizde Şiilerle tartıştığınızda söyleyebilecekleri başka bir şey yok. Bu teslimiyettir.
Bu akıl işi değildir.
Evet.
Teslimiyettir.
Evet.
Tamamen. Gerçekten hocam yani bu Şia'nın şimdi 9. imama kadar geldik.
Evet.
Değil mi hocam? 3 imam kaldı inşallah.
Evet.
Önümüzdeki dersimizi de onu sohbetimizde, programımızda
i̇nşallah
bunu değerlendirip
İnşallah.
Yeniden başa dönmeyi düşünüyoruz. Yani en son geldiğimiz nokta İslam insanı ikna eden bir dindir.
Elbette.
Bu çok önemli.
Elbette.
Bu ikna akılla olur.
Hiç
yani
şüphesiz.
Özellikle akli deliller yatsınamaz, kenara atılamaz, bırakılamaz. Yani bu
yani
iş
Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki liyehlike men heleke an beyyine ve yahya men hayya an beyyine. Yani helak olan beyyineyle helak olsun. İhya olan da beyyineyle, delille, kesin bürhanla yani. Evet.
Evet hocam. Yani Rabbim inşallah delille yaşamayı,
amin,
delille ölmeyi cümlemize amin nasip eylesin.
Amin.
Ve fikirleri efkar umumiyeden kaçırmadan, tartışmaya açarak. Elbette her şey tartışılmaz. Yani imani konular çok üzerine gidilmez. O da çok sınırlı. Asli konular yani. Kader çok sınırlı.
Bunların da tabii akli izahları şüphesiz
makul vardır. Makul olması başka bir şey. Mantıki olması
elbette
başka bir şey.
Elbette.
Kıymetli dinleyenlerimiz, sohbetimizin sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizin. İnşallah bir dahaki Amenti Hassasiyeti programında birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
Erkam Radyo'da Ebubekir Sifil ve Hidayet Erdoğan'la Amentü Hassasiyeti Akaid Sohbetleri programını dinlediniz.